Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Attila İlhan.
Ayrım 42.
Diğer birçok madde arasında milletler arası ehemmiyeti derhal nazarı dikkati çeken ilk iki maddenin ilkine göre, her iki tarafta diğerine cebren kabul ettirilmek istenen bir barış anlaşmasını veya milletler arası vesikayı tanımamayı kabul etmekte kalmıyor, Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından tasdik edilmemiş hiçbir milletler arası vesikayı tanımayacağını açıklıyor. Daha da mühim olan, yeni anlaşma mucibince daha evvel iki memleket arasında akdedilmiş bütün anlaşmaların gerçek mütekabil menfaatlere tekabül etmediği belirtilerek, bunların yok sayılmasına, dolayısıyla meriyetten kaldırılmış kabul edilmesine karar veriyorlar. Bu anlaşmanın esasen istikrarsızlık arz eden mıntıkadaki vaziyetin inkişafında müsbet veya menfi ne gibi bir rol oynayacağı merakla beklenmektedir. Bakü Doğu Halkları Kurultayı Bildirisi. Doğu Halkları, İngilizlerin Hindistan'a ne yaptığını biliyorsunuz. Türkiye'ye, Filistin'e, Mısır'a, Çin'e, Kore'ye, Afganistan'a, Ermenistan'a ve Gürcistan'a ne yaptığını biliyorsunuz. Emperyalist İngiltere, Türkistan, Hive, Buhara, Azerbaycan, Dağıstan ve Kuzey Kafkasya'ya bile sızmıştır. İngiliz ajanları her yere sokuluyor ve sömürülen halkların alın teri ve kanıyla elde edilmiş altınları çevrelerine saçıyorlar. Her yerde İngilizler, tiranları ve despotları, hanları ve beyleri desteklemeye çalışıyor. Baş gösteren devrimci hareketi boğmaya ve bütün halkları her ne pahasına olursa olsun bir baskı ve çaresizlik durumunda yoksulluk ve bilgisizlik içinde tutmaya uğraşıyorlar. Çünkü Doğu halklarının baskı ve çaresizlik durumunda yoksulluk ve çaresizlik içinde kalması emperyalist İngiltere için bir zenginlik kaynağıdır. Doğu halkları, bütün dünyanın en zengin, en bereketli, en geniş bölgeleri sizindir. Bir zamanlar bütün medeniyetin beşiği olan bu bölgeler yalnız oralarda yaşayanları değil, dünyanın bütün nüfusunu doyurabiliyordu. Şimdi ise 10 milyon Türk ve İran köylüsü bu en bereketli ve geniş bölgelerde kendileri için bir lokma ekmek, bir geçim olanağı bulamıyor. Ülkelerini bırakıp yabancı diyarlarda hayatlarını kazanmak zorunda kalıyor. Buna zorlanıyorlar. Çünkü ülkelerindeki her şey, toprak, para, bankalar, fabrikalar ve dükkanlar İngiliz kapitalistlerinin elindedir. Bu durum eskiden de, savaştan önce de vardı. O zaman emperyalist İngiltere ile Alman, Fransız ve Rus emperyalist yırtıcı hayvanları rekabet ediyorlardı. O zaman İngiltere pençelerini bütün Doğu ülkelerine uzatmaya cesaret edemiyordu. Rakiplerinden birinin uzattığı pençeye vuracağından korkuyordu. Fakat şimdi İngiltere bütün rakiplerini ezip güçsüz bıraktığı Avrupa ve Asya'nın tek efendisi olduğu için İngiltere'yi yöneten kapitalistler artık olanca vahşi iştahlarını ortaya koyacaklar. Herhangi bir şekilde sınırlanmadan sivri dişlerini ve pençelerini Doğu halklarının kanayan etine geçireceklerdir. Komünistçi Seski İnternasyonel, No 15, 1920 Eylül, sayfa 3141-3150. Akşama daha çok var, bir çay daha içse mi? Karanlık bir gün, alacamor, soğuk gri bulutlar, boğum boğum ufka yığılmış, sicim gibi ince, pis bir yağmur iki gündür yağıyor. İşgal donanması, başta İngiliz amiral gemisi Iron Duke, boğaza demirlemiş. Yağmur dumanı içinde yarı yarıya kayıp, kruvazörler aralarında ışık işaretleriyle haberleşiyorlar. Kıyıya Dolmabahçe rıhtımına gidip gelen birkaç istimbot, kıç güvertesinde izne çıkan sırtı muşambalı Bahriye silahendazları. Müttefik askeri polisi onları sabaha karşı Pera'nın en akla ziyan batakhanelerinden zil zurna sarhoş toplayacaktır. Teşrih-i evvel iptidası gece sabaha karşı. Parezya'nın medar iftarı sakızlı benli panayotu Tatavla'da vurdular. Mevsimin ilk gece ayazı, Etraf kırağıdan bütün beyaz. Konuşanın ağzı burnu duman. Üç el silah atıldığı işitiliyor. Arkasından Panayot'un canhıraş çığlığı. Tenan sokakların derinliklerinde yankılanan telaşlı ayak sesleri. Vaka mahalline ilk gelen bekçi mecruhu kan revan içinde yatıyor bulmuş. Çok lazımmış gibi kilisenin çan kulesinden soğuk bir baykuş kahkahası. Polis müdüriyeti aciz. Vakanın ne sebebini tespit edebildi, ne failini, ne de şekli cereyanını. Hastanede alınan ilk ifadesinde rakkası şehir, Panayot, inci tanesi gibi gözyaşları dökerek karanlıkta aniden üç şahsı meçhulün peydahlandığını, dakikasında üzerine ateş ettiğini söylemişti. Eşkal veremiyor, yüzlerini seçememiş. Türk müdür, Rum mudur, orası da belirsiz. Yarası hafif. İki mermi sağ baldırını sıyırıp geçmiştir. İsabeti sol omzundan almış, kanayan orası. Lakin hayati bir tehlike yoktur. Ne var ki zihinlerde o müzüç sual kıvrılıyor. Böyle garip bir mahluktan kim ne ister? Müttefik sansürü yüzünden matbuat vakanın üstüne gidemedi. Gazetelerde ilk bakışta teferruat intibağı veren bazı noktalar yer aldı ki fena halde kafa karıştırıyor. Akşam soruyordu. Ünlü köçeğin evinin kapısına doğru yürümeden önce kime ait olduğu bilinmeyen bir otomobilden inmiş olduğu iddiası acaba doğru muydu? İkten bir adım daha öteye gitmiş, o arabanın şehirdeki işgal kuvvetlerine ait askeri bir vasıta olduğunu yazmıştı. Bunlar milliyetçi gazeteler. Damat Ferit Paşa'nın hınk deyicisi. Peyami Sabah, bu cinayet teşebbüsünün şehirde gittikçe çoğalan Kuvayi Milliye çetelerinin bir marifeti olduğunu ima ediyor. Alemdarsa açık açık, artık bu eşkıya sebebinden ehli namusun geceleri sokağa çıkamadığından yakınıyordu. İşin tuhafı, vukuat da, vukuatın icra tarzı da halkın ağzında bambaşka bir şekilde bürünmüştü. Kahvelerde, hassaten Kasımpaşa'daki acemin kahvesinde kulaktan kulağa fısıldanıyor, hakikat o melun palikaryayı Kuvayi Milliye'nin cezalandırmasından ibarettir. Her gece sahneye elinde İngiliz ve Yunan bayraklarıyla arz-ı endam ettiği yetmezmiş gibi, Bursa'nın düşmesinden sonra Ankara aleyhine alenen nümayişe kalkışıp Mustafa Kemal'e sövüp saymamış mıydı? Vücudundaki kurşunlar işte onun bedeli. Daha sinsi, muhtemelen daha da gerçekçi, başka bir rivayet de dolaşıyor. Ahmet Ziya'nın zevcesinden, Doktor Melek'in ise Beyoğlu mehafilinden işittiklerine bakılırsa doğru olmak ihtimali bir haylidir. Mim Mim Teşkilatı'nın bir süre önce katlettiği önceki istihbarat dairesi reisi Miralay Morley'i Crocker Oteli'nde istihlaf eden şu madalya sarışını yakışıklı Miralay yok mu? Hani Gülistan Satveti koluna takıp o pavyon senin, bu pavyon benim sabahlara gezen? Meğer onun benli Panayot türünden oğlanlara fevkalade meclubiyeti varmış. Hanidir hali münasebet demişler. Tatavla'daki kilise civarında kaç gece bekçisi rakkası şehrin uzun saçlarını savura savura Miralay'ın resmi arabasından sabaha karşı indiğini görmüşler. O halde vukuat millicilerin işi ise mermiler münhasıran Anadolu aleyhindeki nümayiş için boşaltılmıyor. Bu aynı zamanda Miralay Dickinson'a gözdağı. Bekle, sıra sana da gelecek. Doktor Melek zıvanalı Rus sigarası dişlerinin arasında muayenehanesine geçerken sol gözü dumandan yarı yarıya kapalı demişti ki bu gece tekrar sahneye çıkacakmış. Mutlaka orada olmalısın. Prens Bragin'e söz verdim. Ahmet Ziya'nın içinde o an çat diye bir kapı kapanmış, gerilen bir halat kopmuş. Kesilen bir ağaç devrilmişti. Pis sakalları siyah bir kusuk gibi çenesinden sarkan bu Rus'un adını duymak bile onu sinirlendiriyor. Hele o cinsiyeti meşkuk köçeyi Parisiana'da birlikte seyir zorunda kalmak katlanamayacağı bir şey. Fırkadan ayrılırken aklına bile gelmemişti ama tartışmadaki gerginliğinin asıl sebebi buydu herhalde. Üstelik onu çileden çıkaracağını bildiği halde karısının bunu bir emri vaki halinde önüne koyması. Babası Alaman Ziya Bey'in Melek'le evlenmeye karar verdiği sıralarda ona yazdıklarını yoksa bundan mı şu ara sık sık hatırlamaktadır. Dikkat et oğlum. İzdivaç iki mefkure arkadaşının dava uğruna mücadele ittifakı değildir. Yeknesak olduğu kadar çetrefil, uzadıkça manasını kaybeden bir hayatı kavgasız, gürültüsüz sürüklemek mecburiyetidir. Hava kapalıysa caddedeki ulu çınardan mıdır nedir, kanuni esasi kıraathanesi adeta karanlık oluyor. Camların önünde nargilesine dalmış abani sarıklı ihtiyar, meyus bir gölge, ocağın başındaki kahveci, münhal, varla yok arası, sırmalı istikanla tavşan kanı çayını getiren çırak, sadece gülüşündeki kireç beyazı dişleriyle var. Ahmet Ziya fırkadan hışımla çıkmış, tartışmayı içi sıra sürdürerek divan yoluna geçip kendini bu sükunete daratmıştı. Ne tuhaf, hiçbir şey değişmemiş, her şey bıraktığı gibi duruyor. Kim bilir hangi tarihten burnunda kalmış ağır tömbeki demli çay. Eski dar saadet kokusu masanın birine atılıvermiş, Peyami Safa, Alemdar, İkdam vesaire. O günün gazeteleri, fakat asıl yağmur yüklü bulutlar caddeye mosmor abandıkça yoğunlaşan loşlukta. Kıraathanenin Ferahnak adını taşıdığı o eski yıllardan kalma yalnız onun seçebileceği hayaller. Seyyar parmaklarında pırıl pırıl zilleri, fistanı pul pul ışıltı, Rum çengi pedumu, mendili omuzunda, sopası elinde, fesi yırtık, meddah hulusi. Acaba hangi arife ya da bayram gecesinden unutulmuşlar? O da piposunun dumanlarına saklanıp Doktor Şefik Hüsnü Bey'le tartışmasını içinden geçirecektir. Fırkanın çıkmaz bir sokakta sıkışıp kaldığını neden kabul etmiyor? Şehir ve mülhakatında iştirakçı Hüseyin Hilmi Bey'le başa çıkamadılar. Bu bir hakikat. Anadolu'da fevkalade buhranlı bir yaz mevsimi geçirmesine rağmen Mustafa Kemal Paşa aldı başını gidiyor. Fırka ne yapabildi? Hiç. Kurtuluşun yeni bir nüshasını dahi çıkaramadılar. Berlin'den Avrupa havadislerini bekle ki gelsin. İsmail Hüsrev hala makalesini yazacak. Moskova'ya yola çıkarken Ethem Nejad'ın vaat ettiği Şuralar İttihadı'ndan intibalar bir türlü gelemiyor. Dahası o Baku'ya geçti. Mustafa Supi ve rüfekasıyla Müttehit Komünist Fırkası'nın teşekkülünü müzakere ediyormuş. Bunu niye yazmaz? Olur mu olur? Belki şu an temenni hakikate inkılap etmiştir. Doktorun bu hassas mevzuda pek de gizleyemediği istinası doğrusu şayanı hayret. İki mevzuda doktorla mutabakat gayri kabil. Birisi bu, ötekisi daha az müphem değil. Mustafa Supi'nin teşebbüsünü de, dolayısıyla Rusya'daki inkişafı da Asya'yı adeta iptidayı telakki ediyor. Dahası Anadolu'ya iltihak katiyen düşünmüyor. İddiası hep aynıdır. Rusya'da ihtilal şehirlerde başlamış, köylere intikal eylemiştir. Amele sınıfı icabı kadar mütekasip, hatta mevcut olmadığına göre Osmanlı'da dahi böyle olmak iktiza edermiş. Halbuki Kemal Paşa buhranlı da olsa yazı muvaffakiyetiyle anlattı. Ankara hükümeti Bakü'deki kongreye kalabalık bir heyeti murahhasa ile iştirak eylemiş. Piposunu kül tablasına boşalttı, esneyip duran oğlana bir çay daha söyledi. Sinsi bir rutubet ensesinden kuyruk sokumuna sırtını ürpertiyor. Çayının ilk yudumlarıyla içine rahatlatıcı bir hararet yayılırken ister istemez Bakü kurultayından 2 yıl önce Almanya'da yaşadığı Spartakistlerin kuruluş kongresine savruluyor. 31 Aralık 1918, yarın yılbaşı. Havada sıkılı yumrukların altında ateş saçan gözler kalabalıktan adeta indifaya yaklaşmış bir yanardağ uğultusu yükselmektedir. Kürsüde ufak tefek, sesi gür ve etkileyici bir kadın. Rosa Luxemburg her cümlesi yüreklerine bir avuç kıvılcım saçıyor. Savaş burjuva cemiyetinden geriye devasa harabelerden başka ne kaldı? Bugün gelinen nokta insanlığı şu iki şıktan biriyle karşı karşıya bırakmıştır. Ya anarşi içinde çökmek ya sosyalizm yoluyla kurtuluş.
Ayrım sonu.